Ayrım 41.
Gözleri irileşmişti. Onun her an bağırarak kaçmasını bekliyordum. Ancak sanki kadınların kendisini izlemediğinden emin olmak istermiş gibi arkasına baktı. Sonra yine Memnon'a dönüp tatlı bir sesle bir şeyler sordu. Aynı zamanda sanki çağırırmış gibi elini uzatmıştı. Anlamıyorum diye fısıldayan Memnon bunu göstermek için ellerini iki yana açtı. Kız ona biraz daha yaklaşıp sabırsız bir sesle sorusunu yineledi. Memnon yine başını sallayınca elini tutup salladı. Memnon'dan bir şey istediği belliydi. Bu kez sesini iyice yükseltmişti. Masara, kadınlardan biri kızın sesini duymuştu. Masara, bu onun adı olmalıydı. Kız Memnon'a sesini çıkarmamasını işaret ederek geri gitmek üzere döndü. Ancak kadınlar Masara'nın ardından yamacı tırmanmışlardı bile. Konuşa konuşa gelirlerken kayanın arkasındaki Memnon'u görünce birden durdular. Bir an kimse kıpırdamadı. Sonra kadınlar hep bir ağızdan bağırdılar. Çıplak kız Memnon'u yanına koşacakmış gibiyken iki kadın onu yakaladı. Şimdi kız da ellerinden kurtulmak için çırpınırken bağırıyordu. Gitme zamanı geldi diye Tanus kolumu çekiştirdi. Hemen arkasından fırladım. Kadınların bağırışması üzerine kaptan erkekler de koşmaya başlamışlardı. Arkama baktığımda Memnon'un bizi izlemeyip kızın yardımına koşmuş olduğunu gördüm. Kadınlar iri yarıydılar. Kızı sımsıkı tutarken seslerini de yükseltiyorlardı. Memnon kızı ellerinden kurtaramayacaktı. Tanus, Memnon'un başı dertte diye bağırdım. Dönüp oğlanı kaptığımız gibi aramıza alıp götürdük. Seni almaya geleceğim diye bağırdı kıza omuzu üzerinden. Cesaretli ol, geleceğim. Biri bana bugün ilk görüşte aşk diye bir şey olmadığını söylerse kendi kendime güler ve Memnon'un Masara'yı gördüğü o ilk günü hatırlarım. Memnon'un oradan götürmek için zaman kaybettiğimizden kovalayanlar artık bize iyice yaklaşmışlardı. Memnon'un omuzu üzerinden geçen bir ok yolun kenarındaki kayalardan birine çarpınca daha hızlı koşmaya başladık. Daracık keçi yolunda tek sıra halinde koşuyorduk. Ben en arkadaydım ve sırtımdaki ağır sandık nedeniyle geride kalıyordum. Bir ok daha başımızın üzerinden geçti ve üçüncüsü sırtımdaki sandığa saplandı. Tanus, Taita, o lanet sandığı at yoksa yakalanacaksın diye bağırdı. Memnon'la benden 50 adım ilerideydiler ve aramız giderek daha da açılıyordu. Ancak değerli sandığımı da bırakamazdım. Tam o anda 4. ok bacağıma saplandı ve yüzüstü yere devrildim. Doğrulup dehşetle baktım bacağıma saplanmış olan oka. Sonra kovalayanlara baktım. Sakallı reis en önde ve adamlarından 100 adım ilerideydi. O çok beğendiği keçilerden biri gibi kayaların üzerinden sıçrayarak yaklaşıyordu. Taita diye bağırdı Tanus, iyi misin? Yamacın tepesinde durmuş endişeyle bana bakıyordu. Memnon gözden kaybolmuştu. Bir ok yedim, beni bırak ve kaç diye bağırdım. Tanus bir an bile duraksamadan geri dönerek oturduğum yere geldi. Etiyopyalı reis onu görünce bağırarak kılıcını çekip koşmaya başladı. Tanus beni kaldırmaya çalışırken bir yararı yok, sen kendini kurtar dedimse de reis artık üzerimizdeydi. Tanus kolumu bırakıp kılıcını çekti. İkisi kılıç kılıca geldiler. Tanus Mısır'ın en güçlü ve en usta kılıççısı olduğu için bu çatışmanın sonucundan hiç kuşkum yoktu. Etiyopyalıyı öldürdüğü zaman sonumuz gelmiş demekti. Adamlarından asla merhamet bekleyemezdik. İki kılıç çarpıştı. Ama beklediğim sesi duyamadım. Mavi kılıç Tanus'un sarı bronz kılıcını sanki bir kamışmış gibi ikiye bölmüştü. Tanus'un elinde şimdi o uzun ve öldürücü bronz bıçağın sadece bir parmaklık kısmı kalmıştı. Tanus Etiyopyalı'nın onu silahsız bırakmasına şaşırıp kalmıştı. Ve hemen arkadan yıldırım gibi inen ikinci darbeye karşı kendini savunmakta geç kaldı. Tam zamanında gelir sıçradıysa da o mavi uç çıplak göğsünün adalelerini yarmış ve kan çıkarmıştı. Kaç Tanus yoksa ikimizi de öldürecek diye bağırdım. Etiyopyalı bir hamle daha yaptı. Ancak daracık yolda ben tam önünde yatıyordum. Üzerimden atlamaya çalışırken iki kolumu bacaklarına dolayıp adamı üstüme çektim. Etiyopyalı kılıcını karnıma sokmaya çalışırken şiddetli bir hareketle yana döndüm ve ikimiz birden yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başladık. Gittikçe hızlanan, döne döne aşağı kayarken son bir kere baktığımda Tanus'un kenardan bize bakmakta olduğunu gördüm. Kaç çabuk, Memnon'u koru diye bağırdım. Etopyalıya suyun kenarına kadar yuvarlanmış ve birbirimizden ayrı düşmüştük. Neredeyse bayılmak üzereydim. Kaba eller beni çektiler ve üzerime yumruklar inmeye başladı. Reis onların beni öldürüp nehre atmalarını engellemişti. O da benim gibi toz toprak içindeydi ve elbisesi yırtılmıştı. Ancak mavi kılıcı hala sağ elindeydi. Adamları beni kampa doğru çekerlerken çevreme bakınıp sandığımı kayaların arasında gördüm. Sandığı işaret ederek onu bana getirin dedim. Mümkün olan sert bir sesle. Bu küstahlığıma güldülerse de reis adamlardan birini sandığı almaya gönderdi. Bacağıma saplanmış olan ok çok acı verdiği için iki adam arasında güçlükle ayakta duruyordum. Kampa her adım benim için bir işkence oldu. Oraya vardığımızda beni kaba bir hareketle çadırların ortasına fırlattılar. Sonra uzun ve gürültülü bir tartışma başladı. Benim nereden geldiğimi, ne istediğimi ve beni ne yapacaklarını konuştukları belliydi. Arada sırada biri yanıma gelip kaburgalarımı tekmeleyerek bir şeyler soruyordu. Daha fazla şiddete maruz kalmamak için sesimi çıkarmadan yatmaya çalışıyordum. Tanus ile Memnon'u kovalayanlar elleri boş gelince yeni bir gürültü koptu. Eller kollar sallanarak hakaretler edildi. Ben onların kaçmış olmalarına çok sevinmiştim. Bir süre sonra beni hatırladılar ve yanıma gelip sille tokat yeniden dövmeye başladılar. Sonunda reisleri işe el koyarak daha fazla işkence yapmamalarını emretti. Bunun üzerine çoğu benimle ilgilenmeyi bırakıp çekip gittiler. Etiyopyalı reis kendisinin olduğu anlaşılan en büyük çadırın önüne oturup kılıcını yeniden bilerken durmadan bana bakıyordu. Zaman zaman adamlarıyla bir iki şey konuşuyorsa da tehlikeli durumun geçtiği belliydi. Ben bir süre bekledikten sonra çadırların birinin kenarına atılı duran sandığımı göstererek yumuşak bir sesle "Sandığıma ihtiyacım var, yaramı tedavi etmeliyim" dedim. Reis sözlerimi anlamadıysa da hareketlerimi anlamıştı. Adamlarından birine sandığı kendisine getirmelerini emretti. Sonra sandığın kapağını açıp içindekilere tek tek baktı. Özellikle ilgisini çeken bir şey olunca kaldırıp bana gösteriyor, ben de işaretlerle kendisine onun ne işe yaradığını anlatmaya çalışıyordum. Sandıkta neşterlerimden başka tehlikeli bir silah bulunmadığından emin olmuş görünüyordu. Bu aşamada onların tıbbi araç gereç olduğunu anlayıp anlamadığından emin değilim. Ancak kendisine işaretle ne yapmak istediğimi göstererek oku çıkarır gibi yaptım. Kılıcıyla önümde durup ilk ihanet anında kellemi uçuracağını gösterdikten sonra aletlerimi kullanmama izin verdi. Ok bacağıma ters bir açıyla girdiği için erişmem çok güçtü. Bunun dışında taita kaşıklarını kullanarak etime gömülmüş dikenleri zararsız hale getirmenin acısıyla bir kere daha bayılacak gibi olmuştum. Sonunda oku çıkarmaya hazırdım. Bu arada kampın yarısı çevreme doluşmuş ilgiyle yaptığım ameliyatı seyrediyordu. Kaşıkların saplarını kavradım, dişlerimin arasına bir tahta parçası yerleştirip ısırarak oku yaradan çıkardım. Seyircilerimden şaşkın sesler yükseliyordu. Hiçbiri dikenli bir okun yaralıya bu kadar az zarar vererek çıkarıldığını görmemiş olmalıydı. Yarayı usta ellerle sarmamıysa daha büyük bir dikkatle izlediler. Herhangi bir millet ve kültürde, hatta en ilkellerinde bile hekimin özel bir saygınlığı ve onur yeri vardır. Ben ehliyetimi en inandırıcı bir şekilde göstermiştim ve Etiyopyalı kampındaki durumum gözle görülür derecede yükselmişti. Reisin emriyle çadırlardan birine taşındım ve hasır döşeklerden birine yatırıldım. İlaç sandığım başucuma yerleştirilmiş, kadınlardan biri de mısır ekmeği, tavuk çorbası ve yoğurttan oluşan yemeğimi getirmişti. Sabah çadırlar sökülünce beni uzun kervanın ardındaki bir ata yerleştirdikleri sedyeye koydular. Güneşin açısından dağlara doğru yol aldığımızı görünce artık kendi halkımdan sonsuza dek koptuğumu anladım. Hekim olmam herhalde canımı kurtarmıştı. Ancak beni de öyle değerli kılmıştı ki bir daha asla serbest bırakılmayacaktım. Artık ismen olmaktan daha fazla köleleşmiştim. Sedyenin sarsıntısına karşın bacağımı iyileşmeye başlamıştı. Etiyopyalılar bundan o kadar etkilendiler ki çok geçmeden aralarından hasta ve yaralıları getirmeye başladılar. Bir keresinde kumarda öfkeli arkadaşlarından çok para kazanmış bir adamın yaralarını diktim. Etiyopyalılar tartışmalarını hançerle çözümlemek gibi bir huya sahiptiler. Atlardan biri binicisini bir yardan aşağı attığında adamın kırılan kolunu iyileştirdim. Kol sakat kalmayınca ünüm daha da arttı. Etiyopyalı reis artık bana saygı gösteriyordu. O iyi parçaları seçtikten sonra yiyecek tası diğerlerinden önce bana uzatılıyordu. Bacağım yürüyebilecek kadar iyileştiğinde kampta gezinmeme izin verdiler. Ancak beni bir an bile gözlerinden ayırmıyorlardı. Silahlı bir adam arkamda beni izliyor, hatta kayaların ardına en mahrem işimi görmeye gittiğimde başımda nöbet bekliyordu. Masara'dan uzak tutuluyordum ve kızı ancak her gün yola çıkarken ve akşamları kamp kurarken görüyordum. Dağlardaki uzun yolculuk boyunca hep ayrıydık. Ben kervanın başlarındaydım, o da en sonunda. Yanında hep kadın muhafızları vardı ve genellikle silahlı nöbetçiler tarafından çevriliydi. Birbirimizi gördüğümüzde Masara sanki kendisine yardım edebilecekmişim gibi yalvaran bakışlarla bakıyordu. Kızın önemli bir tutsak olduğu belliydi. O kadar güzel bir genç kızdı ki gün boyu hep onu düşünür, tutsaklığının nedenini anlamaya çalışırdım. Sonunda onun kocasına götürülen isteksiz bir gelin ya da politik bir entrikanın piyonu olduğuna karar verdim. Dillerini bilmeden ne kadar olup bittiğini anlayabilir, ne de bu Etiyopyalılar hakkında bir şeyler öğrenebilirdim. Böylece Geez dilini öğrenmeye karar verdim. Bende müzik kulağı olduğu için çevremdeki konuşmaları dikkatle dinleyince seslerin yükselip alçalmasını iyice kavradım. Daha önce reisin adının Arkun olduğunu öğrenmiştim. Bir sabah kervan yola çıkmadan önce Arkun topladığı adamlarına emirler veriyordu. Onun uzun ve ateşli konuşmasını bitirmesini bekledim. Sonra aynı ses tonlarıyla bir kere de ben tekrarladım. Beni şaşkın bir sessizlik içinde dinlediler. Sonra da kahkahalarla gülmeye, birbirlerinin sırtına vurmaya başladılar. Saf ve basit bir mizah anlayışları olduğu için bundan çok hoşlanmışlardı. Ne söylemiş olduğumu bilmiyordum ama doğru konuşmuş olduğumu anlamıştım. Konuşmamdan parçaları birbirlerine tekrarlıyorlar, başlarını sallıyorlar, Arkun'un o abartmalı tavırlarını taklit ediyorlardı. Ortalığın yatışması uzun sürdü ama sonunda Arkun yanıma gelip beni suçlarcasına bir şey sordu. Söylediğinin tek kelimesini bile anlamamıştım ama kelimesi kelimesine aynı şeyi ben de ona sordum. Bu kez tam bir kıyamet koptu. Millet düşmemek için birbirine dayanıyor, bağırıp çağırıyor, gözlerinden akan yaşları siliyordu. Hatta biri ateşe düşünce sakalı tutuştu. Arkun da onlarla gülmüş ve sırtımı okşamıştı. Ondan sonra kamptaki herkes benim öğretmenim oldu. Bir nesneyi işaret etmem, onun Geezce'deki karşılığını hep bir ağızdan söylemeleri için yeterliydi. Kelimeleri cümleler halinde birleştirmeye başladığımda konuşmamı hevesle düzeltiyorlar ve gösterdiğim ilerlemeyle gurur duyuyorlardı. Gramerlerini sökmem biraz uzun sürdü. Fiiller Mısır diline çok yabancıydı ve isimlerin çoğulları farklıydı. Ancak 10 güne kalmadan epey anlaşılabilir bir Geezce konuşuyordum ve esaslı bir küfür sözlüğüm de olmuştu. Onların dilini öğrenip hastalıklarını tedavi ederken gelenek ve göreneklerini de inceliyordum. Müthiş kumarbaz olduklarını ve o taşlarla oynanan oyunun en büyük tutkuları olduğunu öğrenmiştim. Buna dom adını veriyorlarsa da aslında bizim boğa oyununun daha basit bir şekliydi. Taş ve tahtadaki çukurların sayısı farklı, oyunun kuralları ise aynıydı. Arkun dom şampiyonuydu ama oyununu seyrederken klasik 7 taş kuralından habersiz olduğunu anladım. 4 boğa protokolünü de bilmiyordu ve bu ikisi olmadan hiçbir boğa oyuncusu 3. sınıf usta derecesine bile erişemezdi. Arkun gibi kendini beğenmiş zorbayı oyunda yenmenin tehlikelerini düşündüysem de sonunda onun üzerinde ancak bu yolla üstünlük sağlayabileceğime karar verdim. Çadırın önünde oturup da bıyıklarını burarak onunla oynayacak bir oyuncu beklerken ilk hevesliyi bir kenara itip karşısında bağdaş kurdum. O basit Geezcemle bahse girecek gümüşüm yok. Sadece taşların aşkına oynayabilirim dedim. Başını salladı. Oyunu bir tutkunu olarak bu duyguyu anlamıştı. Arkun'a karşı oynayacağım haberi kampa yayılınca çevremiz bir anda doluverdi. Arkun'un Doğu Kalesi'ne üç taş yerleştirmesine izin verdiğimde düş kırıklığıyla birbirlerini dürtükleyerek oyunu bu kadar çabuk kaybedeceğim için başlarını salladılar. Doğu'ya bir taş daha soktu mu oyunu kazanacaktı. Benim güneye yerleştiğim dört boğanın önemini anlamamışlardı. Ben boğalarımı harekete geçirdiğimde savunmasız taşları önünde hiçbir şey yoktu ve dört hamle sonra tahta benim olmuştu. Yedi taş kuralını uygulamıştım bile. Bir an şaşkın bir sessizlik oldu. Arkun'un yenildiğini hemen fark edemediğini sanıyorum. Yenildiğini anlayınca o korkunç mavi kılıcına sarıldı. Yanlış hesap yaptığımı, kafamı ya da en azından bir kolumu keseceğini sandım. Kılıcı havaya kaldırıp öfkeyle indirdi. Tahtayı birkaç dakikada paramparça etti. Sonra sakalını yolup bana tehditler yağdırarak çekti gitti. Arkun'un tahtasını tekrar hazırlayıp beni karşısına çağırması için aradan üç gün geçmesi gerekti. Zavallıcık başına neler geleceğini bilmiyordu. Geez diline olan hakimiyetim her gün biraz daha arttıkça Arkun ve dağlar arasındaki uzun yolculuk hakkında daha fazla bilgi elde edebilmiştim. Arkun'u küçümsemiş olduğumu anladım. Bir kabile reisi değil, bir kraldı. Gerçek adı Krallar Kralı ve Etiyopya Aksum Devleti hükümdarı Arkun Ganuji Mariam'dı. Daha sonraları 100 atlı ve 50 karılı her soyguncu çetesi reisinin bu ülkede kendini kral ilan ettiğini ve her an yollarda soygun peşinde olan 20 kadar krallar kralı olduğunu öğrenecektim. Arkun'un en yakın komşusu Aksum Devleti hükümdarı olan krallar kralı Prester Benjon'du. Bu iki hükümdar arasında rekabet vardı ve o güne kadar bir dizi sonuçsuz savaş yapmışlardı. Masara, Prester Beni Jon'un en sevdiği kızıydı. Henüz tacını giymemiş ve krallar kralı unvanını almamış olan başka bir soyguncu çetesi reisi tarafından kaçırılmıştı. Arkun da kızı ondan bir at yükü gümüşe satın almıştı. Arkun kızı babasına götürerek politik çıkar sağlamak istiyordu. Böyle bir masalı adamlarına teslim etmekten çekinerek Prenses Masara'yı babasına kendi eliyle götürmeye karar vermişti. Kervanımız şimdi Arkun'un kalesine gitmekteydi. Yolculuğumuzun sonuna yaklaşırken kervanın içinde baş gösteren heyecanı fark ediyordum. Sonunda keçi yolundan daha geniş olmayan bir patikadan çıkınca bir ambanın tepesine vardık. Bu ambalar merkezi Etiyopya'nın sıra dağlarını oluşturuyordu. Her biri yamaçları onu diğer dağdan ayıran ovaya dimdik inen dümdüz tepeli dağlardı. Dağın tepesine çıkınca ülkenin bu kadar çok krallık ve prensliğe bölünmüş olmasının nedeni kolayca anlaşıldı. Her amba doğal ve aşılmaz bir kaleydi. Bunun tepesinde oturan insanı yenmek olanaksızdı ve böylece hiç korkmadan kendisine kral diyebilirdi. Yanı başımda at süren Arkun güneydeki dağları gösterdi. İşte at hırsızı Prester Benijon haydudunun saklandığı yer. Çok hain bir insandır. Sonra rakibinden yana bir tükürük salladı. Arkun'un zulümde ve hainlikte pek boş verilmeyecek bir kişi olduğunu öğrenmiştim. Prester Benijon bu alanlarda gerçekten ustaysa Masara'nın babası müthiş biri olmalıydı. Amba Kamara düzlüğündeki taş duvarlı izbelerden oluşan köyler ve mısır tarlaları arasından geçtik. Tarlalardaki köylülerin hepsi uzun boylu, kıvırcık saçlı insanlardı ve kılıçlarıyla yuvaklar bakırma kalkanları vardı. Onlar da kervanımızdakiler kadar savaşçı ve vahşi görünüyorlardı. Ambanın öteki ucundaki patika bizi gördüğüm en olağanüstü kaleye götürdü. Dağın masa biçimindeki düzlüğünün ötesinde bir çıkıntı dağdan korkunç bir uçurumla ayrılmıştı. Bu uçurumun üstünde kayalardan dar ve doğal bir köprü vardı. Köprü iki atın yan yana geçemeyeceği kadar dardı ve bir kere geçmeye başladıktan sonra atın dönmesine olanak yoktu. Ya öteki uca kadar gider ya aşağıdaki uçuruma düşerdi. Burası öylesine tehlikeliydi ki atlılar köprü başına gelmeden inip atlarının gözlerini bağlıyorlar ve onları yedeğe alarak karşıya geçiriyorlardı. Ben aşağı bakmaktan korkarak titrediğimi fark ettim. Kendimi yere atıp kayalara tutunmamak için olanca irademi kullanmak zorunda kaldım. Bu kayalığın üzerinde taş bloklardan yapılma çatısı sazla ve kamışla kaplı çirkin bir kale vardı. Açık pencereler deri perdelerle örtülüydü. Kalenin duvarlarında sanki bayraklar ve süsler gibi kadın ve erkek cesetleri sallanıyordu. Bazıları o kadar uzun süredir oradaydılar ki çatılarda ötüşen kargalar kemiklerine varıncaya kadar gagalayıp iskeletlerini çıkarmışlardı. İçlerinde hala sağ olanlar da ayaklarından asılmışlar ve ölmek üzereydiler. Çürüyen cesetlerin kokusunu en sert rüzgarlar bile dağıtamıyordu. Kral Arkun kargalara piliçlerim diyordu. Kimi zaman onları böyle duvarlarına besliyor, kiminin yiyeceğini ve köprüden uçuruma atıyordu. Atbar Seged yani rüzgar şarkısı evinin tepesindeki günlük yaşamın bir parçası, bir talihsizin uçuruma atılırkenki çığlıklarıydı. İdamlar, günlük kırbaçlamalar, el veya ayakların kesilmesi, kızgın maşalarla dillerin koparılması, Kral Arko'nun dom oynamadığı ya da komşu krallardan birine baskın planlamadığı zamanlar kendini eğlendirme yoluydu. Kral Arkun zaman zaman baltayı ya da maşayı kendi kullanır, kahkahaları kurbanlarının çığlıklarına karışırdı. Kervanımız Adbar Seged'in büyük avlusuna girdiğinde Masara kadın gardiyanları tarafından taş koridorlardan oluşan bir labirente sokuldu. Ben de Akun'un dairesinin yanındaki odaya götürüldüm. Bana taş bir hücre vermişlerdi. İçerisi karanlık ve esintiliydi. Açık ocak duvarları isten kapkara ediyor ve fazla bir ısı vermiyordu. Ülkenin yünlü elbiselerini giymeme karşın Adbar Seket'te hiç ısınamadım. Mısır'ımın o parlak vahasını ve Nil'de parlayan o güneşi nasıl da özledim. O rüzgarların süpürdüğü duvarlara oturur, ailemi, Memnon ile Tanus'u, küçük prenseslerimi ama en çok da hanımımı özlerdim. Kimi zaman geceleri gözlerim ıslak olarak uyanır, Arkun'un o kalın taş duvarlarının ardından hıçkırıklarımı duymaması için koyun postu battaniyemle başımı örterdim. Sık sık ona beni salıvermesi için yalvarırdım. Beni neden terk etmek istiyorsun Tayita? Ailemin yanına dönmek için. Senin ailen artık benim derdi gülerek. Ben senin babanım. Onunla bir iddiaya girdim. Eğer arka arkaya 100 dom oyunu kazanırsam beni salıverecek, Nil'e kadar götürmesi için yanıma birkaç adam da verecekti. 100. oyunu kazandığımda kıskıs gülerek bu saflığım karşısında başını salladı. 100 mü demiştim? Hiç sanmıyorum. 1000 demiştim belki de. Adamlarına döndü. 1000 oyuna mı pazarlık etmiştik? 1000 diye bağırdılar. 1000'di. Hepsi de bunu büyük bir şaka olarak görüyorlardı. Ben öfkemden onunla bir daha oyun falan oynamayacağımı söyleyince beni ayaklarımdan kalenin duvarına astı ve oynayacağımı söyleyene kadar orada tuttu. Arkun beni çıplak görünce kahkahayı basıp gülmüştü. Dom tahtası başında başarılı olabilirsin ama sen kendi taşlarını kaybetmişsin Mısırlı.